Ayrım 17.
Ussal devrim de Marx'ın tüm insanını gerçekleştirmek ister. Tarihin mantığı tümüyle benimsendiği andan sonra yavaş yavaş en yüce tutkusunun tersine, insanın eksiltilmesine, küçültülmesine götürür onu. Kendisi de nesnel suç olmaya yönelir. Faşizm ile Rus komünizminin ereklerini özdeşleştirmek doğru olmaz. Birincisi, celladı, celladın kendisinin göklere çıkarışını simgeler. İkincisi, daha acıklı bir biçimde celladı kurbanların göklere çıkarışını. Birincisi, bütün insanları kurtarmayı hiçbir zaman düşlememiş, ancak geri kalanları boyunduruk altına alarak birkaçını kurtarmayı düşünmüştür. İkincisi, en derin ilkesiyle bütün insanları geçici olarak köleleştirerek hepsini kurtarma ereğini gider. Yönelimindeki büyüklüğü kabul etmek gerekir. Buna karşılık ikisinin de seçtiği yolları siyasal aldırmazlıkla özdeşleştirmek yerinde olur. Her ikisi de aynı kaynaktan, aktöre yoksayıcılığından çıkarmışlardır bu aldırmazlığı. Stirner'in, Nechayev'in torunları, Kalyalev'in, Proudhon'un torunlarını kullanıyorlarmış gibi geçti her şey. Bugün yoksayıcılar tahtlarda. Devrim adına dünyamızı yönetmeye kalkan düşünceler boyun eğiş ülkeleri oldu. Başkaldırı düşünceleri değil. İşte bu nedenle çağımız kişileri ve kitleleri yok etme tekniklerinin çağıdır. Devrim yoksayıcılığa boyun eğerken başkaldırı kaynaklarının karşısına geçti. Ölümden ve ölüm tanrısından nefret eden kişi olarak ölümden sonra yaşamadan umudunu kesen insan, insan türünün ölümsüzlüğünde kurtuluşa ermek istedi. Ama topluluk dünyaya egemen olmadıkça, tür egemen olmadıkça yine ölmek gerekir. İş ivedidir o zaman. İnandırma zaman ister. Dostluk sonu gelmez bir kuramdır. Böylece yıldırı ölümsüzlüğün en kısa yolu olarak kalır. Ama bu aşırı sapkınlıklar aynı zamanda ilk başkaldırı özlemini de haykırır. Her türlü değeri yoksamaya kalkan çağdaş devrim de başlı başına bir değer yargısıdır. İnsan egemen olmak ister onunla, ama hiçbir şeyin anlamı yoksa ne diye sürdürmeli egemenliği? Yaşamın yüzü iğrençse ölümsüzlüğün gereği ne? Saltık özdekçilik olmadığı gibi saltık olarak yoksayıcı düşünce de yoktur. Varsa da yalnızca intiharda vardır. İnsanın yok edilmesi yine insanı kesinler. Yıldırı toplama kampları insanın yalnızlıktan sıyrılmak için başvurduğu en aşırı yollardır. Atsız kişilerin mezarlığında da olsa birlik susuzluğu dindirilmelidir. İnsanları öldürüyorlarsa ölümlü koşul yatsıdıkları için, herkese ölümsüzlük istedikleri için öldürüyorlar. Bir bakıma kendi kendilerini öldürüyorlar o zaman. Ama insanın vazgeçemeyeceği şeyleri de kanıtlıyorlar aynı zamanda. Korkunç bir kardeşlik susuzluğunu gideriyorlar. Yaratığın bir sevinci olmalıdır. Sevinci yoksa ona bir yaratık gerekir. O zaman var olmak ve ölmek acısını yatsıyanlar egemenlik kurmak isterler. Yalnızlık güçlülüktür der Seyit. Bugün güç binlerce yalnız insan için, başkasının acısı anlamına geldiği için başkasına duyulan gereksinimi gizlemiyor. Yıldırı kin dolu yalnızların insan kardeşliğine sundukları saygıdır. Ama yoksayıcılık yoksa var olmaya çalışır. Bu da dünyadan kaçmaya yeter. Çağımıza tiksindirici yüzünü bu öfke verdi. İnsanlığın toprağı olan Avrupa, böylesine insan dışı bir toprak oldu. Ama bu çağ bizim çağımız. Nasıl yatsırız onu? Tarihimiz cehennemimiz de olsa ona sırtımızı dönemeyiz. Bu dehşeti atlatamaz insan, ancak üstlenir onu. Bu da onu kışkırttıktan sonra yargı vermek hakkını elde ettiklerini sananların değil, onu açık görüşlülükle yaşamış olanların işidir. Gerçekten de ancak böylesine derin bir haksızlıklar toprağından fışkırabilir böyle bir bitki. Çağın çılgınlığının insanları gelişi güzel birbirine karıştırdığı, ölümüne bir savaşın sonunda düşman, düşman kardeş olarak kalır. Yanlışları dolayısıyla suçlanabilse bile onu ne hor görebiliriz ne de ondan nefret edebiliriz. Mutsuzluk ortak yurttur bugün. Sözünü tutmuş olan biricik yeryüzü ülkesidir. Rahatlık ve barış özlemi bile tepilmelidir. Bu da düşmanlığın benimsenmesiyle birdir. Tarihte karşılaştıkları mutlu toplumların ardından gözyaşı dökenler arzularını açığa vuruyorlar. Düşkünlüğün hafifletilmesi değil, susması. Düşkünlüğün bas bas bağırdığı, doymuşların uykusunu kaçırdığı bu zamana şükürler olsun. Maister, devrimin krallara verdiği korkunç dinsel öğütten söz ediyordu. Bugün daha da ısrarlı bir dille bu çağın onurlarını yitirmiş seçkinlerine veriyor aynı öğüdü. Bu öğüde kulak vermek gerek. Her sözde, her eylemde suçlu bile olsa aranması, gün ışığına çıkarılması gereken bir değer umudu yatar. Gelecek önceden bilinemez. Yeniden doğuş da olanaksız olabilir. Tarihsel eğitişim yanlış ve suçlu da olsa fazla bir şey değişmez. Dünya yanlış bir düşünceye göre suçta da gerçekleşebilir. Ancak böyle bir boyun eğiş yaslanmıştır burada. Yeniden doğuş için atmalıyızları. Öte yandan yalnız yeniden doğmak ya da ölmek kalıyor bize artık. Başkaldırının kendi kendini yatsımakla çelişkilerinin en büyüğüne ulaştığı bir çağa geldiysek, başkaldırı yarattığı dünya ile birlikte yok olmak ya da yeni bir bağlılık, yeni bir atılım bulmak zorundadır. Daha ileriye gitmeden hiç değilse bu çelişkiyi aydınlatmak gerekir. Örneğin bizim varoluşçularımızın yaptıkları gibi başkaldırıdan devrime doğru bir ilerleme bulunduğu, başkaldırmışın devrimci olmadıkça hiçbir şey olmadığı söylendiği zaman bu çelişki doğru dürüst tanımlanmış olmaz. Çelişki daha kısıtlıdır gerçekte. Devrimci ya aynı zamanda başkaldırmış bir insandır ya da devrimci değil, başkaldırıya karşı çıkan polis ve memurdur. Ama başkaldırmış insansa sonunda devrimin karşısına da dikilir. Öyle ki bir tutumdan ötekine ilerleme değil, gittikçe artan bir çelişki ve sürdeşlik vardır. Her devrimci ya ezen kişi ya sapkın olur sonunda. Seçtikleri tümüyle tarihsel evrende, başkaldırıda, devrimde aynı ikileme çıkar. Ya polislik ya çılgınlık. Bu düzeyde tarih tek başına verimli olmuyor demek. Değer kaynağı değil, yine yok sayıcılık kaynağıdır. Ölümsüz düşünce düzleminde tarihe karşı bir değer yaratılabilir mi bari? Tarihsel adaletsizliği, insanların düşkünlüğünü onaylamak olur bu. Bu dünyayı kötülemek, Nietzsche'nin tanımladığı yok sayıcılığa getirir bizi. Her türlü tarihe karşı çıkan düşünce gibi, yalnızca tarihle biçimlenen düşünce de yaşama yolundan ya da yaşama nedeninden yoksun bırakır insanı. Birincisi, ne diye yaşamalığının son düşkünlüğüne, İkincisi ise nasıl yaşamalıya iter. Zorunlu olup da yeterli olmayan tarih, rastlantı ürünü bir savdan başka bir şey değil demek. Değer yokluğu değil, değerin kendisi de değil, değer gereci bile değil. Fırsatlar arasında bir fırsattır. İnsan bu fırsatta belki tarihi yargılamasına yarayacak bir değerin bulanık varlığını sezinler. Başkaldırı da bunu vaat eder bize. Gerçekten de saltık devrim insan yaratılışının saltık işlenebilirliğini, tarihsel güç durumuna indirgenebilirliğini varsayıyordu. Ama başkaldırı insan için nesne olarak ele alınmanın, yalnızca tarihe indirgenmenin yatsınmasıdır. Bütün insanlara özgü olan, güç dünyasına sığmayan bir yaratılışın kesinlenmesidir. Tarih de insanın sınırlarından biridir kuşkusuz. Devrimci bu anlamda haklıdır ama insan da başkaldırısıyla tarihe bir sınır koyar. Bir değer umudu doğar bu sınırda. Gerçek bozgununu belirttiği, ilkelerden vazgeçmek zorunluluğunu gösterdiği için bugün Sezarcı devrimin amansızca savaştığı değerin doğuşudur bu. Şimdilik 1950 yılında dünyanın yazgısı burjuva üretimiyle devrimci üretim arasındaki savaşta değil, görünüşler ne olursa olsun sonları aynı olacak. Başkaldırının güçleriyle Sezarcı devrimin güçleri arasındaki savaşa bağlı dünyanın yazgısı. Yengiye ermiş devrim, polisleri, davaları, aforozlarıyla insan yaratılışı diye bir şey bulunmadığını kanıtlamak zorundadır. Alçaltılmış başkaldırı da çelişkileri, acıları, yenilenen bozgunları, tükenmez gururuyla bu yaratılışa acı ve umut tözünü vermek zorunda. Baş kaldırıyorum, öyleyse varız, diyordu köle. Doğa ötesi başkaldırı da yalnızız diye ekliyordu. Bugün hala bununla yaşıyoruz. Ama boş gökyüzü altında yalnızsak, dönmemesiye ölmek gerekiyorsa nasıl olur da gerçekten var olabiliriz? Doğa ötesi başkaldırı görünüşü varlık yapmaya çalışıyordu. Sonra tümüyle tarihsel düşünceler geldi, var olmanın yapmak olduğunu söyledi. Varlık değildik, her yola başvurarak var olmalıydık. Devrimimiz eylem yoluyla her türlü aktöre kuralının dışında bir yeni varlık kazanma çabasıdır. Bunun için dehşet içinde yalnız tarih için yaşamaya yargılar kendini. Ona göre insan, tarih içinde gönüllü olarak ya da zorla herkesin boyun eğmesini sağlayamazsa bir hiçtir. Bu noktada sınır aşılmış, başkaldırı önce ihanete uğramış, sonra da mantıksal olarak öldürülmüştür. Çünkü o en arı atılımında yalnızca bir sınırın varlığını, bir de bizi, bu bölünmüş varlığı kesinlemiştir. Başlangıcında tüm varlığın tümden yoksalması değildir. Tam tersine hem evet hem de hayır der aynı zamanda. Varoluşun yüceltilen bir yanı yararına, aynı varoluşun bir başka yanının yatsınmasıdır. Bu yüceltme nedenli derinse yatsıma da o denli kesindir. Sonra bir baş dönmesi, bir öfke içinde baş kaldırı ya hep ya hiçe, her varlığın, her insan yaratılışının yoksalmasına geçti mi kendi kendini yatsımış olur. Fethedilecek bir tümlük tasarısını yalnızca tüm yoksama doğrular. Ama bütün insanlara özgü bir sınırın, bir onurun, bir güzelliğin kesinlenmesi, herkesi, her şeyi bu değerin kapsamına almak, kaynakları yoksamadan birliğe doğru yürümek zorunluluğunu getirir. Bu bakımdan başkaldırı ilk gerçekliğinde tümüyle tarihsel hiçbir düşünceye doğrulamaz. Başkaldırı birlik ister, tarihsel devrimde tümlük. Birincisi bir evete dayanan hayırdan yola çıkar. İkincisi salt yoksamadan yola çıkarak çağların sonuna atılmış bir evet'i yaratabilmek için bütün kölelikleri bağrına basar. Biri yaratıcıdır, öteki yoksayıcı. Birincisi gittikçe daha çok var olmak için yaratmaya adanmıştır. İkincisi gittikçe daha iyi yoksamak için üretmek zorundadır. Tarihsel devrim durmamacasına yıkılan şu bir gün var olma umudu içinde eyleme yönelir. Herkesin boyun eğişi bile yetmeyecektir yaratmaya. Boyun eğin diyordu büyük Frederick uykularında ama ölürken de köleler üzerinde egemenliğimi sürdürmekten bıktım diyordu. Devrim bu saçma yazgıdan kurtulmak için kendi ilkelerinden vazgeçmek zorundadır. Vazgeçmek zorunda kalacaktır. Başkaldırının yaratıcı kaynağını yeniden bulmak için de yoksayıcılıkla tarihsel değerden vazgeçecektir. Devrim yaratıcı olmak istiyorsa tarihsel sayıklamayı dengeleyen aktörel ya da doğa ötesi bir değerden vazgeçemez. Burjuva toplumunda gördüğü biçimsel ve aldatıcı aktöreyi hor görmekte haklı kuşkusuz. Ama her türlü aktörel savı bu hor görünün kapsamına sokması da bir çılgınlık olmuştur. Ne olursa olsun kendi kaynaklarında da atılımında da kendisine yol gösterebilecek biçimsel olmayan bir kural vardır. Gerçekten de başkaldırı gittikçe daha yüksek bir sesle bir gün boyun eğişe indirgenmiş bir dünya önünde var olmak için değil, ayaklanma atılımında sezilen şu bulanık varlık için eyleme geçmesini söylemektedir. Daha da söyleyecektir. Bu kural ne biçimseldir ne de tarihe bağlıdır. Sanat yaratımında arı durumda bulunca belirleyebiliriz bunu. Ama şurasını belirtelim. Cebelleşen başkaldırının başkaldırıyorum öyleyse varızı ile doğa ötesi başkaldırının yalnız hızına olmadığımız varlığı ortaya çıkarabilmek için öldürecek ve ölecek yerde olduğumuz şeyi yaratmak için yaşamamız ve yaşatmamız gerektiğini ekler. Başkaldırı ve sanat. Sanat da şu aynı zamanda hem yücelten hem yoksayan eylemdir. Hiçbir sanatçı gerçeği hoş görmez der Nietzsche. Doğrudur ama hiçbir sanatçı gerçeksiz de edemez. Yaratma hem birlik gerekliliği hem de dünyanın yatsınmasıdır. Ama dünyayı kendisinde eksik olan şey adına yatsır. Bazı da olduğu şey adına. Burada başkaldırı tarih dışında, arı durumunda ilk karışıklığı içinde incelenebilir. Öyleyse sanat bize başkaldırının özü konusunda son bir görüş sağlayacaktır. Ama bütün devrimcilerin sanata gösterdikleri düşmanlığı da belirtmeliyiz. Platon ılımlılardan sayılır. Derin yalancı işlevi üzerinde durur yalnız. Cumhuriyetinden de yalnız ozanları kovar. Bunun dışında güzelliği dünyadan üstün tutar. Ama yeni çağların devrimci eylemi sanatı yargılar durur. Yargılaması hala bitmemiştir. Reform aktöreyi seçip güzelliği sürgün eder. Rousseau toplumun doğaya getirdiği bozulmuşluğu görür sanatta. Sencas gösteri sanatlarını yerer, Us bayramı için yaptığı güzel izlencede Us'u güzel olmaktan çok erdemli bir kişinin cisimlendirmesini ister. Fransız devrimi hiçbir sanatçı çıkarmaz. Büyük bir gazeteci olan Desmoulins'i, bir de yasalara aykırı ve gizli bir sanatçıyı Seydi çıkarır çıkara çıkara. Zamanının biricik ozanını da giyotinden geçirir. Biricik büyük düz yazı sanatçısı Londra'ya göç edip Hristiyanlık ve eski yasaları savunur. Bir zaman sonra da Saint-Simoncular topluma yararlı bir sanat isteyeceklerdir. İlerleme için sanat, tüm 100 yıl boyunca ağızdan ağıza dolaşmış bir beylik sözüdür. Hugo da bunu benimsemiş, inandırıcı kalmayı başaramamıştır. Yalnız vals, sanatın lanetlenmesine bir ilenç havası getirir. Bu ilenç de sanatın geçerliliğini kanıtlar. Bu ses, Rus yok sayıcılarının da sesidir. Pisarev, olgusal değerler yükselirken sanatsal değerlerin düştüğünü bildirir. Bir Rus kunduracısı olmayı, bir Rus Rafaeli olmaya yeğe tutarım. Ona göre bir çift çizme Shakespeare'den daha yararlıdır. Yok sayıcı Nekrasov, o büyük ve acılı ozan, bir parça peyniri Puşkin'e yeğe tuttuğunu söyler. Tolstoy'un da sanatı nasıl aforoz ettiği bilinir. Büyük Petro'nun Petersburg'daki yazlık bahçesine getirttiği ve hala İtalya güneşinin yanıklığını taşıyan Apollon ve Venüs mermerlerini devrimci Rusya sırtını çevirir. Yoksulluk, mutluluk görüntülerine arkasını döner bazı bazı. Alman düşüngüsünün suçlamaları da bunlardan geri kalmaz. Görüngü bilimin devrimci yorumcularına göre barışmış toplumda sanat olmayacaktır. Güzellik yaşanacaktır, tasarlanmayacaktır artık. Tümüyle ussal gerçek bütün sonsuzlukları tek başına giderecektir. Biçimsel bilincin ve kaçış değerlerinin eleştirisi sanatı da kapsar kuşkusuz. Sanat tüm çağların sanatı olmaz. Tam tersine çağıyla belirlenir, Marx'a göre de egemen sınıfın ayrıcalıklı değerlerini belirtir. Öyleyse bir tek devrimci sanat vardır. Bu da devrimin buyruğuna verilmiş sanattır. Öte yandan sanat tarih dışında bir güzellik yaratarak ussal olan biricik çabayı tarihin saltık güzelliğe dönüşmesini çelmeler. Rus kunduracısı devrimcilik görevinin bilincine vardıktan sonra kesin güzelliğin gerçek yaratıcısıdır. Rafael ise ancak geçici bir güzellik, yeni insan için anlaşılmaz olacak bir güzellik yaratmıştır. Marx Ellen güzelliğinin bizim için hala nasıl güzel olabileceğini sorar. Orası da öyle. Verdiği yanıt şudur. Bu güzellik bir dünyanın bön çocukluğunu dile getirir. Biz de olgun insan çarpışmalarımız arasında bu çocukluğun özlemini duyarız. Ama İtalyan Rönesansı'nın yapıtları, Rembrandt, Çin sanatı bizim için hala nasıl güzel olabiliyor? Ne çıkar? Sanatın yargılanması kesin olarak başlamıştır. Bugün de kendi sanatlarına, kendi kafalarına kara çalan sanatçı ve aydınların suç ortaklığıyla sürüp gitmektedir. Gerçekten de Shakespeare ile kunduracı arasındaki bu çekişmede Shakespeare ya da güzelliği lanetleyenin kunduracı değil, tam tersine yine Shakespeare'i okuyan, çizme yapmayı seçmeyen, bunu hiçbir zamanda yapmayacak olan kişiler olduğu gözden kaçmayacaktır. Çağımızın sanatçıları 19. yüzyılın pişmanlık getirmiş beyzadelerine benzerler. İçlerinin rahat olmayışı bağışlatma nedenlerini oluşturur. Ama pişmanlık bir sanatçının kendi sanatı karşısında duyabileceklerinin sonuncusudur. Güzelliği de çağların sonuna atmak, bu arada herkesi, hatta kundurayıcı da kendisinin yararlandığı bu tamamlayıcı, ekmekten yoksun bırakmak, basit ve gururlu alçak gönüllülüğü aşmaktır. Yine de bu çileci çılgınlığın nedenleri vardır. Hiç değilse bu nedenler bizi ilgilendirir. Devrimle başkaldırı arasındaki şu daha önce anlattığımız savaşı sanatsal düzlemde dile getirirler. Her başkaldırıda doğa ötesi bir birlik zorunluluğu, bunu kavramanın olanaksızlığı, hatta hazır evrenin yerini tutacak bir evren kurma görülür. Başkaldırı bu açıdan evren yapıcıdır. Sanatı da bu tanımlar. Doğrusunu söylemek gerekirse başkaldırı gerekliliği biraz da sanatsal bir gerekliliktir. Gördüğümüz gibi bütün başkaldırmış düşünceler bir söz sanatı ya da kapalı bir evren içinde belirlenir. Lucretius'ta surlar benzetmesi, Seyd'de manastırlar ve sürgülü şatolar, romantiklerin adaları ya da kayaları, Nietzsche'nin herkesten uzak suçları, Lautrement'un ilkel okyanusu, Rimbaud'un barbarları, gerçeküstücülerin bir ırmak fırtınasıyla dövülerek batıp batıp yeniden beliren, dehşet verici özgür köleler imparatorluğu, her biri kendi yordamınca bir tutarlılık ve birlik gereksinimini belirtir. İnsan bu kapalı dünyalar üzerinde en sonunda hüküm sürebilir, bilgiye erebilir. Bu eğilim bütün sanatların da eğilimidir. Sanatçı kendi hesabına yeniden kurar dünyayı. Doğanın senfonileri durmak bilmez. Dünya hiçbir zaman sessiz değildir. Susuşu bile bizim kavrayamadığımız titreşimlere göre hep aynı notaları yineler. Bizim algıladıklarımıza gelince sesler verir bunlar bize. Ender olarak da bir uyum verir. Hiçbir zaman bir ezgi vermez. Yine de müzik vardır. Senfoniler onda tamamlanır. Ezgi kendi başlarına bir biçimi olmayan seslere biçimini verir. Sonra notaların ayrıcalıklı bir düzeni, doğa kargaşalığından kafa ve yürek için yeterli bir birlik çıkarır. Tanrı'yı bu dünyaya bakarak yargılamamak gerektiğine gittikçe daha çok inanıyorum, diye yazar Van Gogh. Başarısız bir taslağı bu onun. Her sanatçı bu taslağı yeniden yapmaya, eksiğini tamamlayarak ona bir biçem katmaya çalışır. Bütün sanatların en büyüğü, en tutkulusu, heykelcilik, insanın kaçıp giden görüntüsünü üç boyut içinde dondurmak, devinimlerin düzensizliğini büyük biçeme getirmek için çabalar. Heykelcilik benzerliği atmaz, tam tersine benzerlik gereklidir kendisi için. Ama ilk aradığı benzerlik değildir. Onun aradığı büyük evrelerinde dünyanın bütün devinimlerini, bütün bakışlarını özetleyecek devinimdir. Yüzün havası ya da bakıştır. İstediği öykünmek değil, biçimleştirmektir. Bedenlerin geçici taşkınlığını ya da duruşların sonsuz dönüşünü belirtici bir anlatım içine kapatmaktır. Ancak o zaman gümbürtülü kentlerin alınlığında örnekçeyi, tipi, insanların dinmez ateşini bir an için yatıştıracak olan kımıltısız kusursuzluğu yükseltir. Aşktan yoksun kalmış aşık, kadının yüzünde ve bedeninde her türlü düşüşten sonra da yaşayan şeyi kavramak için Ellen karayitlerinin çevresine dönebilecektir en sonunda. Resmin de ilkesi bir seçimdedir. Deha, kendi sanatı üzerinde düşünürken güzelleştirme ve seçme vergisinden başka bir şey değildir, diye yazar Delacroix. Ressam işleyeceği konuyu başka şeylerden ayırır. İlk birleştirme yordamı budur onun. Görünümler kaçar, bellekten silinir ya da birbirlerini yıkar. Bunun için görünüm ya da nötrmort ressamı doğal olarak ışıkla döneni, sonsuz bir görüngede yiteni ya da başka değerlerin çarpmasıyla görünmez olanı uzam ve süre içinde ayırır. Görünüm, ressamın ilk işi tuvalini çerçevelemektir. Seçtiği kadar da eler. Konu resmi de hem uzam hem süre içinde doğal olarak başka bir eylem içinde silinip giden şeyi ayırır. Resim bir dondurma işlemi yapar o zaman. Büyük yaratıcılar, Piero della Francesca gibi, dondurma işlemi daha yeni tamamlanmış, yansıtma aracı daha yeni ayarlanmış izlenimini veren yaratıcılardır. O zaman sanatın bir mucizesiyle,